Ayrım 34 ve İhtilal, Altan Öğmen, sayfa 375. Tercümandaki sorun. Benim pasaport, döviz ve imza işleriyle uğraştığım sırada Cihat Baba'nın tercümandan ayrılması süreci tamamlanmıştı. Gazetenin bu kararı alan patronlarından ikisi beni İstanbul'a çağırdılar. Durumu kendi açılarından anlattılar. Ben de kendi açımdan bir şeyler anlattım. Beni gazeteye alanın Cihat Baba'nın olduğunu, bana ve arkadaşlarıma verdiği desteğin çok değerli olduğunu belirttim. 3 haftalık birikmiş iznim vardı. Onu kullanmak istediğimi, Cihat Bey ile konuşacağımı, kendi durumumu ondan sonra belirleyeceğimi söyledim. İkisi de kibar insanlardı. Peki dediler. Yazı işleri yetkilileriyle de konuştum, izne çıktım. Cihat Bey'i aradım. O da İstanbul'daymış. Onunla da konuştum. Onun da tavsiyesi o izin süresinde yurt dışına gitmemdi. Bu benim de aklımdan geçiyordu. Hem o zamana kadar yurt dışına hiç çıkmamıştım. Amerika'ya gidemesem de 1-2 Avrupa ülkesi görmüş olurdum. Hem de aklıma takılmıştı. Yurt dışında bir Türk konsolosluğu bulursam şu Amerikan vizesi işini halletmenin çaresini sorabilirdim. Amerikalılar Türkiye'de 1 yıllık pasaport şartını koyuyorlardı ama bunu belki Almanya'da uygulamıyor olabilirlerdi. Cihat Baban Almanya'ya gitmemi tavsiye etti. Fransızcasının yanında Almancası da vardı. Oraya da sık sık gitmişti. Stuttgart'a uğrarsam orada oturan yakından tanıdığı bir ailenin adresini verecekti. O arada ben de şunu hatırladım. Ortaokuldan beri 6 yıl aynı sınıfta okuduğum Orhan Selen Almanya'daydı. Kuzeyde Hamburg civarındaki Kiel şehrinde öğrenimine devam ediyordu. Türkiye'ye geldiğinde davet edip dururdu. Onun da adresini ağabeyi gazeteci Turhan Selen'e telefon edip öğrenebilirdim. Böylece 3 haftalık gezimin hedefleri oluştu. İş gezinin takvimine ve güzergahına takıldı. Onu da Cihat Baba'nın Avrupa gezileri tecrübelerinin ışığı altında hemen o gün tamamladık. O sıralarda Avrupa'ya gitmenin en rahat ve pratik yolu deniz yollarının 2 ünlü yolcu gemisinden birinin tarifeli seferine katılmaktı. Gemilerin adı Ankara ve Adana'ydı. Onlardan biri yanlış hatırlamıyorsam Adana, 2 gün sonra Napoli'ye gidecekti. Ben ona binip Napoli'ye vardıktan sonra oradan trenle Roma'ya geçecektim. Roma'dan Zürih'e, Zürih'ten de Stuttgart'a. Yani bir gidişte 3 ülkeyi görmüş olacaktım. İtalya'yı, İsviçre'yi, Almanya'yı. Hatta 4. ülke olarak Yunanistan'ı da. Gemi İstanbul'dan kalktıktan sonra geceyi yolda geçirip sabahleyin Pire'de demirliyor, orada 5-6 saat kalıyordu. O saatler içinde Atina'yı ve Akropolis'i de görecektik. Yani Yunanistan'ın en görülmesi gereken yerini. Biletini İstanbul'dan alabileceğim tek araç İstanbul-Napoli seferini yapacak olan gemiydi. O gemide yer ayırttık. Ondan sonraki tren yolculuklarının usulünü, zamanını belirleyip biletimi almak tren istasyonlarında yapılacak işti. Stuttgart'tan sonraki seçenekler arasında tercihler yapmak bana kalıyordu. Ya Almanya'nın o sıradaki başkenti Bonn'a uğrayacaktım. Orada o sırada Bonn Büyükelçiliğimizin basın ateşiliğindeki görevler arasında Cumhuriyet'in Ankara'daki eski diplomatik muhabiri Feyyaz Tokar vardı. Arkadaşımdı. Onu görebilirdim. Ya da Bonn'dan vazgeçip doğrudan doğruya kuzeydeki Kiel'e giderek Orhan Selen'i bulurdum. Programın geri kalanını, dönüşümün zamanını ve yolunu daha sonra belirleyebilirdim. Program 2 gün sonrasından itibaren aynen uygulandı. Cihat Bey beni uğurlamaya geldi. Vapura çıktı. Kaptan onun geldiğini öğrenmiş geldi. Cihat Bey beni tanıştırdı. Bizimle biraz oturdu. Cihat Bey Stuttgart'taki tanıdıklarının adresini, telefon numarasını verdi. Bir de eksik olmasın yolluk olarak bir paket içinde sigaralar getirmişti. Onları verdi. Vapur yanlış hatırlamıyorsam öğle saatlerinde kalktı. Kalktıktan sonra bir sürprizle karşılaştım. Belki Bonn'da ararım dediğim Feyyaz Tokar da gemideymiş. Yanında arkadaşları da vardı, tanıştırdı. Daha başkalarıyla da tanıştık. Yolculuk sohbetli geçti. Akşamları Feyyaz ve arkadaşlarıyla İskambil bile oynadık. Belki Bonn'da ona uğrayacağımı söyledim, memnun oldu, telefonlarını verdi. Sonra Napoli'de gemiden indim. Tahmin ettiğimden daha uzun sürecek olan Avrupa gezisine başladım. O gezi benim için çok faydalı oldu. Tüm hikayesini yazmak isterdim. Bu kitabın sayfa sınırları içinde bunu yapamam. Ama gene de o zamanın Avrupa'sından edinebildiğim izlenimlerden bir kısmını yansıtayım. Napoli, İtalya ve Komünistler. Napoli denince benim aklıma hala ana caddelerinde yarış eder gibi giden paytonlar ve o caddelerin iki yanındaki balkonlara asılmış çamaşırlar geliyor. Caddelerdeki otomobiller bizdekilerden fazlaydı ama daha sonra göreceğim Almanya'daki otomobillerden azdı. İtalya'nın iddialı olduğu otomobil üretimindeki gelişmeler otomobil satışları açısından henüz istenilen düzeye varamamıştı. Durum başka alanlarda da öyleydi. İtalya 1945'e kadar süren İkinci Dünya Savaşı'nın ekonomik etkilerinden henüz kurtulamamıştı. Gerçi savaştan ve iç savaştan kurtulmasından beri 11 yıl geçmişti. Marshall yardımından en fazla pay alan ülkelerden biri olmuştu. Ama ülke kendini hala düze çıkaramamıştı. Ülkenin belirli yerlerinde işsizlik had safhadaydı. İşsizlerin bir bölümü çalışmak için tam istihdam hedefine büyük ölçüde ulaşmış olan Batı Almanya'ya gidiyordu. İtalya'da siyaset alanında ise durum şuydu. Katolik Hristiyan Demokratlar her seçimde birinciliği alıyorlardı. 1953'teki son seçimde oy oranları %40 civarındaydı. İkinci parti ise İtalyan Komünist Partisi'ydi. Aldığı oy oranı %25'e yakındı. Öteki partiler açık arayla geride kalıyorlardı. Komünistlerin yerel seçimlerde belediye başkanlığı kazandığı yerler de az değildi. Bu durum büyük şehirlerde de kendini gösteriyordu. Kuzeydeki, güneydeki küçük kasabalarda, köylerde de. Komünistler Fransa'da da güçlüydü. O yıl yapılan seçimlerde oyların %26'sına yakınını almışlar, ülkenin birinci partisi haline gelmişlerdi. 590 üyeli parlamentodaki milletvekili sayıları 150 idi. Ama hükümet komünistler dışındaki partilerin oluşturduğu bir koalisyon hükümeti olarak kurulmuştu. Komünist Parti'nin varlık gösteremediği ülke Batı Almanya'ydı. Eski Alman komünistleri Doğu Almanya'da yoğunlaşmışlardı. Sovyetlerin desteği altında orada iktidardaydılar. Batı Almanya'da ise Komünist Parti zaten fazla bir varlık gösterememişti. Ama %2-3 civarındaki oy potansiyeliyle bile tepkileri üzerinde toplamıştı. O tepkiler üzerine Batı Almanya'daki Komünist Parti, Anayasa Mahkemesi'nde açılan ve uzun süren bir dava sonucunda o yılın Ağustos ayında kapatılmıştı. Yerine yeni bir Komünist Partisi kurulmasına çalışılıyordu. Dönelim gene İtalya'ya. Don Camillo ve Peppone. Yeri gelmişken burada İtalya'daki komünistlik ve muhafazakarlık çekişmesini tüm dünyaya yansıtan bir mizah şaheserini anayım. Giovanni Guareschi'nin o zamanlar pek çok dile çevrilip filmi de yapılan Don Camillo ile Peppone'nin hikayelerini. Guareschi'nin senaryosuna göre Don Camillo, İtalya'nın Po Nehri kıyısındaki bir kasabanın papazıdır. Peppone de o köyün Komünist Partili belediye başkanı. Guareschi'nin hikayelerinde papaz ile komünist başkan birbiriyle geçinemezler. Papazın manevi lideri Hazreti İsa'dır. Komünist belediye başkanı ise lider olarak komünist liderleri tanır. Hem İtalya'dakileri hem de Moskova'dakileri. Aralarında devamlı sataşmalar, atışmalar vardır ama birbiriyle diyaloğu sürdürürler. Guareschi eserlerinde birbirine tamamen zıt o iki dünya görüşünü güncel olayları da konu alarak çarpıştırır. O tartışmalar da dönemin İtalya'sındaki siyasi durumu yansıtır. Kruşçev Stalin'i suçlayınca. Ben o Avrupa gezisindeyken aktüel olan bir konu Sovyetler Birliği'nde Stalin'in gözden düşmesiydi. O süreç İtalya'da Stalin'in ölümünden önce başlamıştı. Stalin'in ölümünden sonra ise Sovyetler Birliği'ne de hakim olmuştu. 1956 yılı başındaki Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin ünlü 20. Kongresinde zirveye ulaşmıştı. Kruşçev o kongrede Stalin'e düzmece davalar açtırıp muhaliflerini öldürtmekle ve belirli halk gruplarına karşı toplu cinayetler işlemekle suçlamıştı. Guareschi Fransızların ünlü komedi oyuncusu Fernandel'in başrolünü oynadığı filmlerin konusu olan hikayelerinin birinde o gelişmeden daha önce İtalya'da başlayan tartışmaları anlatır. O tartışmalar sırasında komünist başkan Peppone'nin o sıradaki durumunun ve Don Camillo'nun onunla dalga geçişinin hikayesini. Ben İtalya, İsviçre ve Almanya yollarındayken gazetelerin güncel siyasal konularının başında Kruşçev'in Stalin'i suçlamasından sonraki özgürlükçü gelişmeler vardı. Bunlar Doğu bloku ülkelerinde hızlanmıştı. Polonya'daki ve Macaristan'daki reform hareketleri onlar arasındaydı. Batı ülkeleri o hareketleri destekliyordu. Bazı sinemalarda ise Don Camillo ile Peppone arasındaki karşılıklı sataşmaları beyaz perdeye yansıtan filmler yeniden gösteriliyordu. Don Camillo rolünü Fernandel'in oynadığı filmler. Yeri gelmişken Guareschi'nin Stalin'e karşı tavırların İtalya'daki ilk aşamalarını konu alan bir hikayesine kısaca değineyim. Stalin'in resmi nasıl kaldırılır? Hikaye Stalin'in son zamanlarında İtalyan Komünist Partisi'nin politikalarını eleştirdiği zamanlarda geçer. Komünist Partili Belediye Başkanı Peppone partisine çok bağlıdır. İtalyan Komünist Partisi de başlangıçta Sovyetler Birliği Komünist Partisi ile iyi ilişkiler içindeyken o partinin Komünist Partiler arasındaki lider konumunu kabul eder. Bu durum Peppone'nin Stalin zamanında Stalin'e en yüce lider olarak çok büyük saygı duymasına neden olmuştu. Bunun sonucu olarak Peppone kasaba sokaklarından birinin adının Stalin Sokağı olmasını sağlamıştı. İtalyan Komünist Partisi'nin hakim olduğu tüketim kooperatifine de onun adını koydurtmuştu. O da yetmemiş kooperatif toplantısının duvarına da Stalin'in doğal büyüklüğünden çok daha büyük ve üstelik kabartma bir portresini yaptırmıştı. O portrenin tamamlanmasından sonra düzenlenen törende de bir konuşma yapmıştı. Demişti ki, "Bu portre dünyadaki bütün insanların babası olan sahibinin zaferi hüküm sürdükçe, yani sonsuza dek bozulmadan kalmalıdır." Bir süre sonra ise durum değişmişti. Stalin'e yönelik eleştirilerin artması üzerine partiden bir emir gelmişti. Stalin'in adı caddelerin, sokakların, kuruluşların adı olmaktan çıkarılacaktı. Bir yerlerde fotoğrafları varsa onlar da yok edilecekti. Bu gelişme Peppone'yi perişan etmişti. Stalin'in adını sokak levhalarından çıkarmak, hadi ona bir çare bulundu diyelim, kooperatifin adını nasıl değiştirecekti? Diyelim ki o da yapıldı ama partinin lokalindeki duvara kazılmış o kabartma portre ne olacaktı? O nasıl yok edilecek? O yok edilişi fark edenler ne diyecek? O portrenin yapılışından sonraki törende Peppone'nin "bu portre sonsuza dek kalmalıdır" gibi sözlerini hatırlayanlar ne diyecek? Guareschi hikayesinde bunları özetledikten sonra şu gelişmeyi anlatır. "Hayrola, bir şey mi kutluyorsunuz?" Peppone o soruna çare bulmak için partisinin yerel yöneticilerine Stalin'in o kabartma portresinin bulunduğu lokale çağırır. Toplanırlar. Soruna bir çare aramaya başlarlar. Ama bunu papaz Camillo'nun öğrenmesi ve onlarla dalga geçmek için lokale gelmesi gecikmez. Gelir bir koltuğa oturup sigarasını yakar ve sorar. "Hayrola, bir şey mi kutluyorsunuz?" Önce bir sessizlik olur. Sonra Peppone Don Camillo'yu salondan çıkmaya davet eder. Don Camillo çıkmaz. Ve Guareschi'nin üslubu içinde başlayan diyalog, dönemin etkili bir siyasi mizah örneği olarak gelişir. Birkaç paragrafını buraya alayım. Don Camillo, "Duvardaki portreyi bir bilirkişi gözüyle uzun uzun inceledikten sonra devam etti. Fresk olduğu için bütün duvarı kazımanız ve yeniden sıvamanız gerekecek. 12 metrekare yerin yeniden sıvanması da şaka değil hani." Cevap veren olmadı. Peppone yumruklarını sıktı fakat dilini tuttu. Don Camillo devam etti. "Ne yapalım canım, politika politikadır. Ben böyle bir tehlikeyle karşı karşıya değilim, şükürler olsun. Benim liderim, Hazreti İsa'yı kastediyor, neredeyse 2000 yıldır mevkiini kaybetmedi." Peppone ayağı fırladı. Don Camillo istifini bozmadı, devam etti. "Artık dövüşecek değilim Bay Başkan" dedi. "Şu çalı bıyıklı adamın, yani Stalin'in yüzünden dövüştük. Ben buraya eski tanrınızın resmini nasıl tahrip ettiğinizi seyrederek meşru bir haz duymaya geldim." Peppone yumruğunu masaya indirerek kükredi. "Bu hazzı hiçbir zaman duymayacaksın." Uzlaşma ve şarap. Diyalog daha uzun, onun arkasından başka gelişmeler de olur. Hikayenin daha sonrasında ise soruna çare Don Camillo'nun önerisine göre bulunur. Don Camillo Peppone'ye ikili bir görüşmelerinde şunu önerir. "Portreyi oradan kazımaya gerek yok. Salonun o duvarında bir tadilat yapılıp oraya öteki salona açılan bir cam kapı konulsun. Bunun giriş çıkışa da faydası olur, mesele çıkmaz." Peppone bu öneriyi benimser. Biri din adamı, öteki komünist, iki siyasi rakip bir şişe şarap açıp bunu kutlarlar. Kutlama uzun sürer. Şarapların sayısı 3'e çıkar. Don Camillo ve şeytan, Giovanni Guareschi, bilgi yayın evi, çeviren Yurdakul Fincancı. Giovanni, Guareschi'nin kaleminden çıkan Don Camillo ve Peppone hikayeleri, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasındaki İtalya'nın siyasal ve sosyal hayatının temel özelliklerini yansıtıyor. Koyu Katolikler ve Komünistler. İki taraf arasındaki kavga bitip tükenmek bilmeyen bir kavgadır. Ama bu zaman zaman bir uzlaşmaya varıp birlikte şarap içmelerini engellemez. Birbiriyle kıyasıya tartışmalarının temelinde bazen o tartışma kavgaya yol açacak hale gelse bile karşısındakine tahammül etme duygusu vardır. Bu anlayış daha sonraları Doğu ve Batı bloku arasındaki siyasi ilişkilerde de kendini gösterecektir. Barış içinde birlikte yaşama formülü altında bir dış politika ilkesi olarak benimsenecektir. İtalya'ya o gezimden sonra başka vesilelerle birçok defa gittim. Gerçi 1960'lardan sonra oradaki siyasetin içine terör olayları girdi. Mafyanın siyaset üzerindeki etkisi arttı. Fakat özellikle küçük yerleşim yerlerinde Guareschi'nin kahramanları arasındakine benzer ilişkiler yok olmadı. Uluslararası toplantılarda her siyasi akımdan İtalyanlar tanıdım. Bir masada otururlarsa genellikle bağıra çağıra tartışırlardı. Ama masalarını ayırmak hiç akıllarına gelmezdi. Tartışmaları da genellikle kadeh tokuşturarak sona ererdi. Almanya'da. İtalya'dan sonra İsviçre, sonra Almanya. İsviçre'de Zürih. O zamanlar çok sakin bir şehir. İkinci Dünya Savaşı'ndan etkilenmiş de olsa savaş dışı kalmayı başarmış olan nadir Avrupa ülkelerinden birinin şehri. Öteki savaş dışı kalabilmişler arasında İsveç, Türkiye, Portekiz var. İspanya'da var ama onun o savaştan önce yaşadığı bir iç savaş var ki dış savaşlardan daha da beter. Almanya'da Stuttgart, orada 4-5 gün kaldım. Cihat Baba'nın mektup gönderdiği adresi buldum gittim. Bir karı koca ile 16-17 yaşlarında bir çocukları olan bir aile. Çok iyi karşıladılar. Birkaç gün içinde bana bütün şehri gezdirdiler. Bazen hep birlikte dolaştık. Bazen o genç çocuk rehberlik etti. İsimlerini maalesef hatırlamıyorum. Ama o rehberlikleri çok makbule geçti. Şehirde İkinci Dünya Savaşı tahribatının izleri hala ortadaydı. Yıkılan evlerin kalıntılarını bir araya getirip bir yapay dağ oluşturmuşlardı. Üzerini topraklayıp yeşillendirmişler, ağaçlamışlardı. Gezinti yerini haline getirmişlerdi. Bugün bile Stuttgart denilince aklıma ilk önce o tepe gelir, sonra da otelimin bulunduğu istasyon civarı. Ben oradayken Cihat Baba'nın bir mektubu bana ulaştı. O aile aracılığıyla göndermiş. Yeni bir gazete kurmaya kesin karar verdiğini bildiriyordu. Bana iş teklif ediyordu. Kuruluş hazırlıklarına başlayacakmış. Tafsilatlı mektubu yazacakmış. Stuttgart'tan sonraki adresimi istiyor. Cevap yazdım. Çok memnun olduğumu, gazetesinde çalışmayı kabul etmemin doğal olduğunu belirttim. O zaman doğal sözü kullanılmazdı. Herhalde tabii diye yazmışımdır. Bir de tercümana hitap eden bir istifa yazısı yazdım, mektuba ekledim. Yazıyı tercümana münasip zamanda ve şekilde iletmesini rica ettim. Oradan Bonn'a gidecektim. Daha sonraki mektup adresi olarak da Bonn Büyükelçiliği'nin basın ateşeliğinin Feyyaz Tokar'dan aldığım adresini yazdım. Böylece tercümandan ayrılıp yeni bir gazeteye geçmek gibi bir değişimin ilk resmi adımını atmış oluyordum. Tabii o konuda yapılacak daha birçok iş vardı. Ama önce Cihat Baba'nın ayrıntılı mektubunu görmeliydim. Bir ilk, televizyondan haber izliyorum. Almanya'nın genel havasına gelince, Almanya derken tabii Batı Almanya'yı kastediyorum. Almanya Federal Cumhuriyeti adındaki devletin ülkesini, Doğu Almanya ayrı konu. Her gün gazete alıyorum, otel küçük, televizyonu yok. Zaten televizyon o sırada belirli kahve ve birahanelerde var. Bu kitabı yazarken verilere baktım. Batı Almanya'nın o sıradaki nüfusu yaklaşık 60 milyon. Evlerdeki televizyon alıcısı sayısı 140 binden ibaret. Yani onu satın almak sadece hali vakti yerinde olanların harcı. Çünkü Almanya'da o sıradaki ortalama ücret 470 mark, alıcının satın alma fiyatı ise 700 mark civarında. Zaten programları da o kadar cazip değil, yeni yeni geliştiriliyorlar. Ben de bunları belirtirken sanki televizyonu var olan bir ülkeden geliyormuş gibi bir izlenim vermeyeyim, benim bu kadarını görmem de bir ilk. Otele yakın bir birahane belledim, televizyonu birkaç defa oraya gidip izledim, o konuda öğrendiklerimi anlatayım. Tek kanal derken bu Batı Almanya'daki eyalet yönetimlerinin bir araya gelip kurdukları bir kamusal televizyon örgütünün kanalı. Batı Almanya'da 10 eyalet var. Kendi aralarında anlaşarak bölgesel televizyon istasyonları kurmuşlar. Belirli saatlerde her biri o istasyondan kendi bölgesindeki yerel yayınını yapıyor. O yayın sadece o bölgede izlenebiliyor. Geceki programda ise tüm ülkeye aynı zamanda ortak yayın yapılıyor. O programda bir görev bölümü var. Mesela haber yayınları merkezi Hamburg olan Kuzeybatı Almanya Televizyonu'ndan yapılıyor. Dizi yayınlar paylaşılıyor. Mesela haftanın bir gecesi Münih merkezli Baviera Televizyonu'ndan, bir gecesi Köln merkezli Batı Almanya Televizyonu'ndan WDR yapılıyor. Ama her şey daha başlangıç aşamasında Alman televizyonunda. Tabii o başlangıç aşaması benim için yeni bir çağın başlaması gibi bir şey. Kahvede televizyonun en yakından görülebileceği yere oturup gözlerimi kulaklarımı ekrana kilitliyorum. Özellikle de haber programı sürerken. Haberler siyasi ağırlıklı. Almanya'da iktidarda Hristiyan Demokratlar var. Bu savaştan sonraki federal devletin kuruluşundan beri böyle. Liberallerle bir koalisyon hükümeti halindeler. Hükümet başkanı sadece Almanya'nın değil Avrupa'nın da en ünlü ve devamlı lideri Konrad Adenauer. Ana muhalefetteki partide Sosyal Demokrat Parti lideri Erich Ollenhauer. Koalisyon ortağı Liberallerin Partisi 3. parti. Adı Hür Demokrat Parti. Siyasi partilerin haberlerinin açıklamalarının televizyona yansımaları çok dengeli. Çünkü hepsinin televizyon yönetimlerinde temsilcileri var. Aralarında gerçekçi bir denge oluşmuş. Kimsenin bundan şikayeti yok. Bonn, Hamburg. Stuttgart'tan ayrıldıktan sonra Frankfurt'a gittim. Türk Başkonsolosluğunu buldum. Konsolos bizim fakülteden, benden daha yukarı sınıflardan Sahir Armaoğlu'ydu. Bir yıl süreli pasaport konusunda da daha az süreli pasaportla ABD'den vize alma konusunda da umut verici bir şey söylemedi. O işleri Almanya'da yapmanın daha güç olduğundan söz etti. Oradan trenle Bonn'a geçtim. Gene istasyonun karşısında bir otele yerleştim. Basın ateşeliğine gidip Feyyaz'ı buldum. Birlikte Büyükelçiliğe uğradık. Bana biraz Bonn'u gezdirdi. Bonn, Batı Almanya'nın başkentiydi ama küçük bir şehirdi. 1945'te 2. Dünya Savaşı'nın son döneminde Almanya doğusundan Ruslar, batısından Amerikalılar, İngilizler ve Fransızlar tarafından işgal edilirken başkent Berlin önce Rus işgali altına girmiş, sonra dört devlet arasında dörde bölünmüştü. Almanya'nın geri kalanı da zaten dört işgal bölgesine bölünmüştü. Batı Almanya 3 batılı ülkenin işgal bölgelerinin birleştirilmesiyle kurulmuş merkezi Bonn olmuştu. Sonradan Alman Demokratik Cumhuriyeti adıyla kurulan Doğu Almanya ise Berlin'i başkenti ilan etmişti. Gerçi Berlin şehir olarak 4 işgal bölgesi arasında bölünmüştü. Sonradan ABD, İngiltere ve Fransa kendi işgal bölgelerini birleştirmişler, orayı Doğu Almanya toprakları içinde batıya bağlı bir ada haline getirmişlerdi. Doğu Almanya kurulurken Berlin'in Sovyet işgali altındaki bölümünü kendi başkenti olarak yapılandırmıştı. Şehrin Batılıların işgali altındaki kısmı ise fiilen Batı Almanya'nın parçası haline gelmişti. Birleşmiş Milletler gibi bir öğrenci yurdu. Bonn'dayken Kiel'de öğrenimini sürdüren Orhan Selen'i telefonla arayıp buldum. Çok sevindi. Hemen gel dedi. 2 gün Bonn'da kalıp kenti gezdim. O arada Köln'e gidip geldim. Sonra da Orhan Selen'le telefonla konuşup trene bindim. Kiel'e gittim. Artık Alman trenlerine alışmıştım. Alman trenleri için hep söylenen deyimle dakikliler. Varacakları istasyonla, tarifedeki saatine göre dakikası dakikasına ulaşıyorlardı. Orhan Kiel istasyonundaydı, beni aldı, Dünya Kulübü adlı öğrenci yurduna götürdü. Burası kamusal destekli bir araştırma enstitüsü tarafından kurulmuş bir yurttu. Yurt kavramıyla ilgisi olmayacak kadar lükstü veya ben o zamana kadar öylesini görmediğim için bana öyle geldi. Odaları tek kişilikti. Dünyanın mümkün olduğu kadar çok ülkesinden seçilmiş öğrencileri bir çatı altında toplamayı hedefliyordu. Akşamları öğrencilerin gelip televizyon seyrettikleri salonu Birleşmiş Milletler havasındaydı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelenler de vardı ama Amerikalı, Meksikalı, Çinli, Hintli, Mısırlı, İranlı, Kenyalı gibi uzak ülkelerin insanları da vardı. Görünüşleri ve ana dilleri hayli değişik öğrenciler bir aradaydı. Tabii o çeşitliliği geliştirmenin yolu yurda aynı ülkeden fazla kimseyi almamaktı. Mümkünse her ülkeden bir iki kişi alıp geri kalan odaları orada temsil edilmeyen ülkelerden gelenlere ayırmaktı. Bu Batı Almanya'nın savaştan sonra uygulamaya çalıştığı uluslararası tanıtım politikasına uygun bir amaçtı. Hitler döneminin ırkçı politikalarının anılarını unutturmanın yolu, uluslararası ilişkileri ön yargısız olarak her alanda geliştirmek ve bunu herkese göstermeye çalışmaktı. O yüzden orada vatandaşları zaten kalmakta olan ülkelerin gençlerine geçici bir süre için de olsa yer bulmak kolay değildi. Orhan o güçlüğü aşmış, orada bana da kısa bir süre içinde olsa bir yer ayırtabilmişti.
34. ayrımın sonu. Sayfa 387.